Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Günahkar Özgüven başlıklı yazıyı sunuyoruz. Üniversite öğrencisi bir genç, İslami hassasiyetleri olan bir aile ortamında büyümüş. Aynı hassasiyetlere sahip okullarda okumuş. Benzer özelliklerde ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık yapmış. Şimdi üniversiteye gidiyor. Yaşadığı şu: kendisiyle aynı geçmişe sahip olmayan insanlarla tanıştığında ve kız erkek karışık olan gruplarda heyecanlanıyor. Normalde oldukça konuşkan ve dışa dönük hali birden kaybolup sessiz ve içe dönük bir insan oluyor. Mümkün olduğu kadar az ve düşünerek konuşuyor. Konuştuktan sonra konuştukları hakkında düşünüyor, değerlendirme yapıyor ve genellikle kendine kızıyor. Yeterince parlak espri yapamadığı için, esik göründüğü için, sesi titrediği için, yüzü kızarır gibi olduğu için birisiyle aynı anda konuşmaya başlayıp kendisi yarıda devam ettirmeyip sustuğu için vesaire vesaire. Normalde sosyal fobi belirtileri gibi gözüken bütün bu özellikler spesifik bir grubun yanında ortaya çıktığı için tam olarak sosyal fobi değil. Sosyal beceri anlamında da sorun yok. Günlük hayatta üniversite dışında sosyal çevresinde kolaylıkla iletişimi başlatan, devam ettiren, ihtiyaçlarını ifade edebilen, arkadaşlıklar kurabilen biri. Ancak ne zaman üniversitede söz konusu grupla bir araya gelse değişiyor, bambaşka biri oluyor. Üstelik bu olduğu insanı kendisi de sevmiyor. Ancak böyle olmaya ve böyle davranmaya da karşı koyamıyor. Yanında rahat olamadığı arkadaş grubuyla kendisi arasındaki fark maddi bir üstünlük değil, kendisi diğer gruptan daha zengin ya da fakir değil, zekayla da alakası yok. Aynı bölümde üniversite sınavında hemen hemen aynı puanları kazanarak okuyorlar. Beceri anlamında da bir farklılık yok. Hepsi ne tür bir beceriye sahip olduklarını bilmedikleri gibi bununla ilgili hayatlarında yaptıkları bir şey de yok. Dış görünüş, güzellik ya da yakışıklılık anlamında da anlamlı bir fark yok. Kendi olamadığı grubun içinde her dış görünüşten insan var ve üstelik söz konusu arkadaşımız çoğundan daha iyi bir dış görünüşe sahip. Her ne kadar kendi bunu çoğu zaman kabul etmese de. Peki, problem ya da farklılık nedir kendini rahat hissetmemesine, olduğundan farklı davranmasına sebep olan? Bildiği, bulduğu tek fark kendisinin şimdiye kadarki hayatını diğer arkadaşlarına oranla biraz daha dikkatli yaşaması. Yani ibadetlerine devam etmesi, kız erkek ilişkileri konusunda dikkat etmesi, içki, sigara gibi maddelerden uzak durması, gece hayatı ya da kulüp, parti gibi tecrübelerinin olmaması, yani dindar bir insan olarak daha günahsız bir geçmişe sahip olması. Bugün itibarıyla yaşantı ve davranış arasında kendini rahat hissedemediği grupla arasında eskiden olduğu gibi çok net farklar kalmamış. Ancak arkadaşlarının geçmişlerinin onunkinden söz konusu açılardan farklı olması onları sosyal anlamda daha güçlü, yeterli, rahat yaparken kendisini daha zayıf, yetersiz ve sessiz yapıyor. Arkadaşlarının gücü, yeterliliği ve rahatlığı da gerçekten arkadaşlarının sosyal ilişki ustaları olmalarından ziyade onun arkadaşlarını bu özelliklerle algılamasından ve kendisini de sosyal beceri anlamında özelliksiz algılamasından kaynaklanıyor. Sorun olarak adını koyduğu şey özgüvensizlik. Arkadaşlarında fazlasıyla var olduğunu düşündüğü, kendisinde var olmadığına inandığı şey özgüven. Hep özgüvenden dolayı aralarında böyle ciddi farkların olduğunu düşünüyor. Özgüvensizliğinin sebebi olarak da günahsız geçmişini görüyor. Halbuki özgüven, insanın kendini tanıması, kabul etmesi ve sevmesidir. Bildiği, inandığı değerleri sevmesidir. Sevdiği kendine, sevdiği değerlere güvenmesidir. Bu güven sonucunda da sevdiği kendisiyle sevdiği hayat tarzını yaşaması ve bundan dolayı kendini eksik, zayıf ya da güçsüz hissetmemesidir. Günah işlemek insana özgüven vermez. Serbestçe, rahatça günah işleyenler daha özgüvenli olmaz. Bilakis inandığı halde, belli değerlere ve hassasiyetlere sahip olduğu halde günah işliyorsa daha özgüvensiz olur. Kendine rağmen bir hayat yaşıyordur çünkü. Kalbine rağmen, belki aklına rağmen bir hayat yaşıyordur. İnsan sadece beden değildir. İnsanın aklı vardır, kalbi vardır. Bedenin güçleri kadar, bedenin istekleri kadar, kalbin de güçleri ve istekleri vardır. Aklın da güçleri ve istekleri vardır. Özgüven insanın bedenini ihmal etmeden, ancak sadece bedene dönük yaşamadan kalbini ve aklını da gözeterek, güçlendirerek ve muhafaza ederek yaşamasıdır. Yani kendiyle uyum içinde olmasıdır. Yani kalbini ve aklını susturarak kazanılmaz. Yani günahla özgüven olmaz. Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Günahkar Özgüven başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve Alican'ın yazısıyla devam ediyoruz. Bir SMS'lik merhamet diyor yazısının başlığında değerli dinleyenler. Zulmün, acının, gözyaşının yaygın olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu duruma alışmakla birlikte bir nebze olsun unutmak için görmezden de gelebiliyoruz. Sürekli refaha, hazza kaçan, kaçmak isteyen insanoğluna insanlığını hatırlatan en çok acılar olsak gerek. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır deniliyorsa da en çok acıları paylaşmak yakışıyor insana. İnsan kelimesi enise, yenüsü, enisen kökünden türemiş, cana yakın olmak, alışmak anlamına geliyor. İnsan fıtraten medenidir. Toplu olarak yaşamak ve hayat sürmek mecburiyetindedir. İnsanlar ancak birbirlerine destek vererek yaşarlar. İnsanın dinini, canını, malını, nesebini, namusunu muhafaza edebilmesi de toplumsal dayanışmayla mümkündür. Toplumsal hayat içinde herkes birbirine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim bu düzenin temelini şöyle açıklamaktadır. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaşıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş görmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Zuhruf 32. Görüldüğü gibi Allah Teala insanları birbirlerine muhtaç kılmıştır. Her şeyin asıl sahibi Allah olduğu için Kur'an kendilerine Allah tarafından lütfedilen servetlerden Allah yolunda infak etmeyenleri kınamakta sorgulamaktadır. Ayrıca yerin göğün hakiki mirasının Allah'a ait olduğunu açıklamaktadır. Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Hadid 10. Artık alışsak da sürekli bir yardım çağrısı alıyoruz. Savaştan kaçan sığınmacılara, yetimlere, hastalara sabahtan akşama kadar yardım isteniyor. Reklam panolarında savaş bölgelerine gönderilmek üzere ambulans alınması için yardım bile ilan edildi. Diyanetin hazırladığı cuma hutbeleri bütün ülkede mutlaka bir yardım duyurusuyla bitiriliyor. İmamların duyuru sonrasında Allah yardımlarınızı kabul etsin duasına hep bir ağızdan amin dedikten sonra ne olduğunu da hemen unutuyoruz. Yardım dilenmenin bu kadar yaygın olmasının insanları duyarsızlaştırdığı ayrıca irdelenmesi gereken bir konu. Ancak bu yardım çağrılarının bizde makes bulduktan sonra biraz basit ve ucuz yoldan savuşturma yoluna gidilmesi de dikkat çekici bir durum arz ediyor. Evet çok meşgulüz, modern şehir hayatı bütün zamanımızı çalan kapitalist iş ortamları ve mesai düzenlemeleri bizi buna sevk ediyorsa da durup bir düşünmek gerekmez mi? acı bir SMS'te kapatılır mı? Yardım sandıklarına ivedilik dağıtılan az sıfırlı bozuk paralar vicdanlarımızı susturur mu? İnsanın insana ihtiyacı sadece parasına mıdır? Yetimin başını hangi miktarda bir para okşayabilir? Kalbi kırılmış, ifadesi bir damla gözyaşında saklı kalmış, yüzünü bir yutkunmayla bedenine gömmüş insanlara duygusuz, ruhsuz banka hesapları yeter mi zannediyoruz? Yardımlara aracılık eden vakıf ve derneklerin omuzlarına bu vazifeyi bırakıvermek bizi temize çıkarır mı acaba? İnfak, hizmet, merhamet sadece bizde mevcut olan bu duyguların tatmininden ibaret değildir. İmam Gazali bir kimseye gerçek anlamda merhametli denilebilmesi, dolayısıyla acıma duygusunun ahlaki bir değer taşıması için onun acıdığı kişinin ihtiyacını gücü ölçüsünde karşılaması, bunu da hür iradesiyle yapması gerektiğini belirtiyor. Yine Gazali'nin ifadesiyle esasen şefkat ve merhamet gibi duygular Allah'ın insanların içine koyduğu birer iyilik aracı olup asıl amaç muhtaç ve çaresizlere yardım edip sıkıntılarını gidermektir. Bu açıdan bakıldığında bir kimseye acıyan kişi eğer bu acımanın verdiği elemden kendisini kurtarmak ve rahatlatmak için ona yardım ederse merhamette kemale ulaşmış sayılmaz. Çünkü merhamette kemal kişinin kendisini değil muhtaç ve çaresiz olanı rahata kavuşturmayı amaçlamasıdır. Merhamet bize yokluğun halini, ızdırabı öğretiyor. Empati yaptırıyor, acıyı paylaştırıyor. İnsanların hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden acıma duygusunu belirtiyor. Merhametin özü kendi acımızı unutup onunkine odaklanabilmektir. Onun acısını tahayyül edebilmektir. Buysa gözle görüp, elle dokunup ancak gerçek bir paylaşmayla giderilebilir. Pek çok ayette kimsesiz ve çaresizler karşısında ilgisiz kalanlar, acımasız davrananlar, Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız diyenler ağır şekilde eleştirilmiştir. Diğer yandan yardımların gerçek sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve hakiki ihtiyaç sahiplerini bulmak, kollamak da ayrı bir vazifedir. Bu biraz zaman ayırıp biçarelerin muhitinde dolaşmayı, vakit ayırmayı gerektirir. Sadakalar, kendilerini Allah yoluna atayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Bakara 273. Hadi sevdiklerinizden verin. Geç kalan yardımın fazla bir değeri olmaz. Geç kalmayın. Sadece Allah'ın rızasını gözetin. Birkaç tuşa basmaktan daha fazla gayret sarf edin. Yürüyün, yorulun, bozuk olanlardan değil sağlam paralardan verin. Eşya verecekseniz kaliteli ve sağlam olanlardan verin. Karşılık beklemeyin, riya ve gösterişten uzak durun. Yetimin okşanmaya, kalbi kırılmışın dertleşmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sarılın. Ali Can'ın kaleme aldığı bir SMS'lik merhamet başlıklı yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından değerli dinleyenler. Evet, bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi programına. Bu kez Sinan Özgenç'in kaleme aldığı Anlattıkların Değil Sensin İslam başlıklı yazısını sunacağız. İslam'ı yaşamayı değil, anlatmayı seviyoruz. Herkeste bir anlatma gayreti, herkeste bir sunum hazırlığı. bırakalım artık bu kolaycılığı. Son zamanlarda moda oldu bu söylem. Ben Müslümanım ama kusursuz değil, bir yanlış yaptığımda beni suçlayın, İslam'ı değil. Ben kusurluyum ama İslam değil. Ne kadar da mütevazı, ne kadar da içten, ne kadar da edepli bir cümle değil mi? Kendim sordum, madem kendim cevap vereyim hemen. Hayır kardeşim, hiç de mütevazı, içten veya edepli falan değil. İçtenlikle tek münasebeti içten pazarlıklı tamlamasındaki eş seslilikten ibaret. Biz Müslümanlar kendimize ve çevremize karşı şu şekilde bir oyun oynuyoruz. İslam'ın emir ve yasakları, tavsiyeleri belli. Bunların bir kısmını uygulamak kolay, bir kısmını uygulamak zor. Veya bize öyle geliyor. Yahut işimize başka türlüsü geliyor. Bizler işimize geleni uyguluyoruz, işimize gelmeyenlere uzak durup nefsimizi tatmin edecek mazeretler uyduruyoruz. Ancak nefsin tatmini ve kalbin tatmini aynı şeyler olmadığından kalbimizden sürekli bir hata sinyali alıyoruz. Onu bastırabilmek için hatamızı telafi etmiş görünmek gayesiyle yapması çok daha kolay olan ve bildiğimiz kadarıyla semeresi de çok fazla bazı başka işlere giriyoruz. İşte çoğumuzun tebliğciliği tam da bu noktada başlıyor. Tebliğden, yani bir insanın Müslüman olmasına vesile olmaktan daha fazla semeresi olan amel var mı dünyada? Düşünsenize, bir kişi sizin sayenizde Müslüman olursa, o kişinin Müslüman olduktan sonra yaptığı bütün işlerin sevabından size de yazılıyor. Yattığınız yerden sevap kazanıyorsunuz. Ha, ihmal ettiğiniz o diğer uygulama mı? Kimse mükemmel değildir ama bak daha faydalısıyla telafi ediyorum. O zaman sorarlar adama. Kardeşim, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Peki anlattıkların çok güzel ama bir Müslüman olarak sende İslam'ın güzelliklerini göremiyorum. Ha o mu? Ondan kolay ne var? Ben Müslümanım ama kusursuz değil. Bir yanlış yaptığımda beni suçlayın, İslam'ı değil. Ben kusurluyum ama İslam değil. Peki kimi örnek alacağım o zaman? Tabii ki beni değil, Peygamber Efendimiz'i. İyi de ben onu hiç görmedim. Göremeyeceğim de. Onun güzel ahlakının mirasçısı olan sen, bu mirası çöpe atıyorsun da benim mi sahip çıkmamı istiyorsun? Hönk. Bakın size basit bir misal vereyim. Vereceğim örnek aslında hepimizin yaşadığı ama kimsenin dillendirmediği bir durum. İlk dile getiren kişi olarak kızgın bakışların yapana, daha doğrusunu yapması gerektiği halde yapmayana değil de anlatana çevrileceğini iyi biliyorum. Lakin bizarım. Söylemesem olmaz. Bizim rengimizin olması gereken binalara dışarıdan adım atıldığında alınan koku ter. Ve hayır, tek tek şahıslardan söz etmiyorum. Ter kokusunun kurumsallaşmasından söz ediyorum. Çok fazla mevcut ama sadece şu iki hadisi şerifi hatırlatmama izin verin. Dünyanızda bana üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku, gözümün nuru namaz. Şu üç şey her Müslüman üzerinde yerine getirilmesi gereken bir haktır. Cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak ve güzel koku sürünmek. Dikkatinizi çekerim. İki hadisi şerife göre ben Efendimizin bu sünnetini eleştirmiyor, hakkımı istiyorum sadece. Bu misal İslam'ın en basit ve hoş, sadece çevreye değil, uygulayanın kendisine de hoşnutluk verecek bir güzelliği. Ama daha bunu bile üzerimize almıyoruz. Bahanemiz de hazır. Ben Müslümanım ama kusursuz değil. Bir yanlış yaptığımda beni suçlayın, İslam'ı değil. Ben kusurluyum ama İslam değil. Hayır. Bana İslam'ı anlatma kardeşim. Bana İslam'ı yaşa. Sinan Özgenç'in kaleme aldığı Anlattıkların Değil, Sensin İslam başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak değerli dinleyenler, Taha Kılınç'ın Medya Şairler Ordusu başlıklı yazısını sunacağız. Cahiliye döneminde kabileler arasındaki çatışmalar çoğu kez şairlerin ateşli şiirleri üzerine başlardı. Yine aynı şekilde şairler inşa ettikleri dokunaklı bir şiirle savaşları bitirebilir, düşmanlıkları sona erdirebilirdi. Kişilerin itibar ve imajlarının oluşması da tümüyle şairlerin elindeydi. Şairlerin övdüğü kişilerin namı yürür, şairlerin gazabına uğrayan kişilerin itibarı yerle bir olurdu. Nüfuzlu kişiler şöhretlerini ve karizmalarını muhafaza edebilmek için dili sivri şairleri kendi yanlarına çeker, onları insanlarıyla besleyip kendileri için şiir söyletirlerdi. Kısacası şairler, toplumun düşüncelerini oluşturan ve yönlendiren, gerektiğinde de manipüle eden ve saptıran birinci güçtü. Hakkı söyleyen şairler, adaletin yerleşmesine hizmet ederken, kelamını ve kalemini batılın ve şerrin yayılmasına hasreden şairler de çoktu. Şimdi Kur'an'ın şairlerle ilgili o meşhur ifadelerini bu arka plan eşliğinde okuyalım. Şairlere gelince, onlara ancak azgınlar tabi olur. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını görmez misin? Onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çokça hatırlayan ve zulme uğradıklarında yardımlaşanlar hariç. Şuara 224-227. Peki çizilen bu çerçeveyi günümüze uyarladığımızda şairler bugün neye karşılık gelir? Evet, gayet doğru tahmin ettiniz. Medya. Günümüzde medya ve basın organları tıpkı cahiliye döneminde şairlerin yaptığı gibi kamuoyunu şekillendiriyor, insanların düşüncelerini sevk ve idare ediyor. Medyanın yönlendirmesiyle imajlar oluşuyor, oluşmuş imajlar yine medya marifetiyle yerle bir oluyor. Tıpkı cahiliye şairlerinin ivalarıyla insanları yoldan çıkarması ve her vadide başıboş dolaşması gibi medyanın geneli de bugün insanların daha da sığlaşmasına ve düşünebilme melekelerini yitirmesine aracılık ediyor. Ancak Kur'an cahiliyedeki şairlerin genel tavrını dile getirdikten sonra bir istisna da getiriyor. İman edip salih amel işleyen, Allah'ı çokça hatırlayan ve zulme karşı yardımlaşan şairler de var. Bu istisna günümüzün Müslümanlarına adeta kamuoyu oluşturmak için girişeceğiniz her çaba, iman ve salih amele, Allah'ı çokça zikretmeye ve zulmü ortadan kaldırmak için yardımlaşmaya matuf olsun diyor. Yani Müslümanların kamuoyuna seslenmek için ellerine alacakları her türlü medya imkanı sadece bu amaçlara hizmet etmeli. Diğerleri gibi azgınlığın, yalanın ve zulmün çoğalmasına sebep olmamalı. Günümüzde Müslümanların karşı karşıya kaldığı en önemli imtihan konularından biri doğru bilginin üretilmesi ve yayılması problemi. Genellikle üretilmiş ve şekillendirilmiş bilgilere maruz kaldığımız için temel meselelerde ne kamuoyu oluşturabiliyoruz ne de davamızı ve kendimizi sahih bir şekilde anlatabiliyoruz. Kendimizi ifade etmek için zihnimizi toparlamaya çalışırken bilginin kaynağı durumundaki odaklar söyleyeceklerini çoktan söylemiş oluyorlar. Medya ve diğer bilgi aktarım istasyonlarında vana başlarını tutmak için Müslümanca duruşa sahip derdi ve davası olan kadrolar yetiştirmek meselenin başlangıç noktası. Ancak bu kadarla da bitmiyor. Bundan belki de daha önemlisi, bilginin nasıl üretileceği ve doğruluğuna halel gelmeden yayılabileceği ile ilgili ciddi çalışmalar yapmak. Doğru ve güvenilir bilgi, hassasiyeti kazandırmadan kadro yetiştirmekte bir işe yaramayabiliyor. Bu hassasiyet, bir yönüyle ahlak ve karakter sınavı da aynı zamanda. Kur'an bir sureye şairler ismini vermek suretiyle kamuoyu oluşturmanın, doğru bilgiyi üretip yaymanın, bilgiyi salih amel ve adaletin tesisi için kullanmanın önemini bize hatırlattığına göre, tembellik etme lüksümüz yok. Düşmanlarımızın bile onaylamak zorunda kalacağı sağlam bilgi kaynaklarına dönüşmek durumundayız. Bizden çıkan bilgiler ve haberler öylesine doğru ve kusursuz olmalı ki, o söylediyse doğrudur ifadesi kimliğimiz haline gelmeli. Sıdk sadece imanda ve teslimiyette değil, dünya hayatında ve insanlarla muamelelerimizde de gerekli. Taha Kıvanç'ın kaleme aldığı Medya Şairler Ordusu başlıklı yazısını aktardık son olarak. Bugün Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık programımızda ve böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.